neyse adımız bile olduğu için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz başkente, işte başladı hayatın sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Bizler Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar. Yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numarası. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz ve yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz adresimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Ankara'dan bir kuş uçtu güneye doğru, kanatlarında sevdanın kar bulutları. Gün batımı masum gülüşler ağlamaklı, yine bir şeyler aldı gitti ayrılık üzümleri. Bir şeyler aldı gitti ayrılık. Gözlerin bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüğüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Yine deli yangınlar oldu bugün akşama doğru. Gökyüzünün sensiz sessiz haykırışları. Son sevgi sözcükleri, son fısıltılar. Yine bir şeyler aldı gitti ayrılık üzüm. Yeni bir şeyler aldı gitti ayrıldı. Gözlerin bugün zarif ve ince bir hüzün. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm. Sözlerin bugün kırık umarsız gördüm. Ankara'da yalnız olmak zor iki gözüm. Ankara'da sensiz olmak zor iki gözüm. Ankara'da aşık olmak zor iki gözüm.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08 sevgili dinleyenlerimiz ve hemen konuğumuzla siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini tanıştırmak istiyoruz. Mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün deniz ürünleri mutfağından söz edeceğiz. Protein, fosfor, mineral, evet, ve vitaminler bakımından oldukça zengin ve bir o kadar da sağlıklı deniz ürünlerinden söz edeceğiz. Şimdi denizden çıkan her şey yenir mi hocam? Hani denizden, evet, babam çıksa yenir de, evet, deriz ya.
Evet. Yani yosundan başlayarak dünyanın birçok kültüründe ve tabii Türkler yosun yemiyorlar ama biz de farkına varmadan besin katkısı olarak yosundan üretilen şeyleri normal mutfağımızda kullanıyoruz. Kıvam verici olarak, bazıları koruyucu olarak kullanılıyor. Ama bunlar sanayide kullanılan kısmı. Gerçek anlamda evde pişen mutfak anlamında yosunu kullanmıyoruz. Hı hı. Ama Japonya'ya vesaire giderseniz orada ne kadar yaygın kullanıldığını görüyorsunuz. Esasında deniz ürünleri diye su ürünleri demek lazım. Çünkü Türkiye'de Tatlı su balıkçılığı da çok gelişti.
Evet.
Son yıllarda. O da çok önemli bir protein kaynağı, beslenme faktörü olarak ortaya çıktı. Türkiye su ürünleri, deniz ürünleri açısından çok şanslı bir ülke. Daha evvelki bir programda kısaca söylemiştim. Türkiye, çok az sayıda ülke var dünyada Türkiye gibi. Hem Nordik dediğimiz kuzey türü denizlere, Karadeniz nedeniyle, hem de Akdeniz nedeniyle sıcak denizlere sahip ve her iki tür denizin tanımış olduğu, yarattığı olanaklara sahip olan bir ülke. Karadeniz esasında Baltık Denizi ile Avrupa'daki su yolları aracılığıyla devamlılığı olan bir deniz. Hı hı. Ve bunu ortak bazı balık türlerinin bulunuşundan anlıyoruz. Yani Karadeniz coğrafyada atlasa baktığınız zaman sanki tamamen kapalı, hiçbir yerle bağlantısı yokmuş gibi. Ve gerçekten de biliyoruz ki tarihte mesela Vikingler su yollarını kullanarak gemileriyle Karadeniz'e kadar inmişler tarih boyunca. Onlar indiyse balıklar da yine inmiş olur. Ve gerçekten de mesela Karadeniz'de deniz alası dediğimiz balık somon balığının bir türü. Hı hı. Somon balığıyla aynı balık ailesinden geliyor. Dolayısıyla Türkiye hem Nordik denizlere hem sıcak denizlere sahip. Akdeniz de kapalı bir deniz gibi gözükmesine rağmen Cebel Tarık Boğazı ile Atlantik'le ve özellikle Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Hint Okyanusu ve Pasifik'te doğrudan bağlantısı olan bir deniz.
Ama bu denizlerden çıkan her balık her zaman yenilmiyor tabii ki.
Gayet tabii. Bir kısmı sadece mevsim değil, tutulmayacak kadar ekonomik değerleri çok kısıtlı miktarda çıkan ya da besin olma niteliği düşük olanlar. Ama çok büyük miktarlarda tutulanlar ve dünyada besin sanayinde mesela Japonya dünyanın en büyük açık deniz balıkçılık filosuna sahip ve Japonya dünya denizlerinde tuttuğu balıklarla halkının protein ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılıyor. 130 milyona yakın bir nüfusu kolaylıkla deniz ürünleriyle protein açığını kapatabiliyor. Bizim bu demin söylediğim Akdeniz'in bağlantıları şu bakımdan önemli. Zamanla Süveyş Kanalı kanalıyla Türk denizlerine, Akdeniz'e giren balıklar var ve bunlar Akdeniz'de yavaş yavaş ilerliyorlar. Bunun bir örneği, ben gençken Alanya'da sokkan diye bir balık olurdu. Ama Ege'de olmazdı. Şimdi mesela sokkan diye ızgarası yapılan çok lezzetli bir balıktır. Şimdi mesela Gökova'da sokkan çıkmaya başladı. Yavaş yavaş balık ilerliyor ve bu balığın Akdeniz'e Süveyş Kanalı'nın açılmasından sonra girdiğini biliyoruz. Bu bakımdan Türkler çok şanslı. Tabii Nordik dediğimiz bu soğuk deniz balıklarıyla sıcak iklim balıkları arasında bazı çok temel farklar var. Bunların neydi yemekleri de farklı. Soğuk iklim balıklarında balıklar yağlandıkları zaman lezzetli olurlar. Yağlanmaları da beslenme şartlarına bağlıdır. Genelde Karadeniz'de beslenirler. Havalar ısındığı zaman Akdeniz'e doğru iniş yaparlar. Sonra da tekrar Karadeniz'e doğru çıkış yaparlar. Bu bakımdan boğazlar son derece önemli. Karadeniz ile Akdeniz arasındaki yolu sağladıkları için. Bundan dolayı Türkiye çok şanslı. Çünkü Akdeniz tarihine baktığınız zaman görüyorsunuz ki Akdeniz'de mesela Roma İmparatorluğu'nda balık pazarında aynı nitelikteki balıkların en pahalısı Çanakkale Boğazı'nda tutulanlar.
Neden hocam?
Çünkü en lezzetli orada.
Orada.
Balık yağını kaybetmemiş olarak kuzeyden geliyor. Akdeniz'e iniyor. Sıcak iklimde yumurtluyor. Yumurtayı bıraktıktan sonra balık yağını kaybeder. Hatta bazı balık türleri yumurtlayana kadar hiç beslenmez. Mesela somon böyledir. Ve yumurtladıktan sonra ölür balık. Atlantik somonu böyle bir balıktır. Dolayısıyla Karadeniz balıklarında bir mevsim var yemeklerde. Bunu bilmek önemli. Mesela evet, şu ara uskumru lüfer zamanı arkadan geldi. Hemen arkasından palamut. Hı hı. Ocak ayına Aralık-Ocak ayında hamsi gelecek.
Ama fiyatlarının da biraz pahalı olduğundan şikayet.
Şimdi bunun da bir ritmi var. Çok enteresan. Mesela palamutun çok olduğu sene hamsi az olur. Çünkü palamut hamsiyi yer. Palamut özellikle boğazın girişinde yatarsa hamsi Akdeniz'e inemez.
Evet, o yüzden az olur.
Evet. Lüfer palamutu yer. Lüferin çok olduğu sene palamut az olur.
Evet.
Lüferi yunus balığı yer. Yunus balıklarını çok avlarsanız lüfer çok artar. Lüfer çok artınca palamut ortadan kalkar.
Evet, yani bir her dengesi senenin, var aslında.
Tabii, her senenin bir ritmi vardır. Karadeniz balıklarında. Akdeniz balıklarında da yine yumurtlamayla ilgilidir. Balık yumurtlamaya hazırlık dönemine girdiği zaman yağlanır ve lezzetlenir. Bir de balıkların lezzetli oluşları büyüklükleriyle ilgilidir. Bu genelde pek bilinmez. Bazı balık türleri hünsadır. Yani hermafrodittir.
Evet.
Dişi olarak doğarlar. Belli bir büyüklüğe gelince erkek balık haline gelirler. Erkek balığın eti dişi balıktan daha lezzetsizdir. Mesela çipura bunun örneğidir. Şimdi pazara gidin, büyük çipura daha pahalıdır. Halbuki küçük çipuradır esas lezzetli olan.
Lezzetli olan, evet.
Çünkü küçüklerin hepsi dişidir. Ve yağ biriktirir, yumurtlayacaktır. Ama erkek, iri çipuralar erkektir. Ve dolayısıyla yağ oranı düşük olduğu için
pişirme
lezzeti azdır.
Pişirme şekli de lezzetini, değil mi? Lezzetine lezzet katıyor aslında.
Biz genelde Türkler balığı tava olarak düşünürüz. Yani balık yemeği dediğimiz zaman aklımıza bir tava gelir.
Kızartması gelir, evet.
Izgara şartlar müşahitse yapılır. Bu yağlı balıklar ızgarada güzel olurlar. Yağını kaybetmiş balıklar tavada ya da fırında ilave yağ konularak daha güzel pişirilirler. Ve Akdeniz balıkları tereyağıyla, domatesle, sarımsakla yani Akdeniz'e uygun malzemelerle daha çok güzel olur.
Akdeniz sebzeleriyle.
Evet. Onların güveçleri, haşlamaları. Bir balık ne kadar beyaz etli ve yağlıysa o kadar haşlamaya uygundur. Ne kadar jelatinliyse o kadar çorbaya uygundur.
Peki biz bunları bilemeyiz. Bakışta, ilk bakışta anlayamayız, değil mi?
Yani balık yeme alışkanlığı ve merakı olanlar kısa sürede kısmen okuyarak, kısmen izleyerek, kısmen konuşarak öğrenirler. Tabii profesyonel kadar kimse bilmez.
Evet, evet.
Balıkların denizden çıktıktan sonra da tüketilme süreleri de lezzetlerini çok etkiler. Mesela bir örnek, çok iyi bilinen bir örnektir bu. Midyeyi ayıkladıktan 6 saat içinde yerseniz çok lezzetlidir. 6 ile 24 saat içinde lezzetini kaybeder. 24 saatten sonra risklidir.
Evet, ki zehirlenmesi de
zehirlenmeler yapabilir. Dip balıkları sadece ağır metaller açısından değil, aynı zamanda kirli denizlerde bakterilerin üremesini sağladıkları maları açısından da önemlidir. Mesela Avrupa'da arada bir tifo salgını çıkıyorsa genelde midyeden bulaşır. Adriyatik'teki kirli denizden gelen midye ile salgını çıkar. Salmonella, tifo grubu hastalıkların salgını. Demek ki lezzeti için birçok şeyi bilmemiz lazım. Balığın tazeliği, balığın cinsi, balığın yağ durumu, balığın pişirme şekli.
Peki dondurulmuş balıklar için neler söyleyeceksiniz hocam? Onlar
canlıyken
dolduracaksınız. Her zaman
ayıklanmadan dolduracaksınız.
Öyle mi? Kesinlikle. Bizde de tam tersi yapılır. Ayıklanır.
Şimdi balık tuzlu suda yaşayan balık bakterilere karşı korunmuş bir ortamda yaşar. Dolayısıyla bir balığı kesip ayıklamaya başladığınız anda onun esas üremeyi sağlayacak karın boşluğunu dış ortamdaki bakterileri açmış oluyorsunuz. Onun için profesyonel olarak balığı donmuş saklayanlar balık daha canlıyken gemide dondururlar. Bir, ikincisi bu balığı yiyecekseniz uzun bir çözülme sürecinden sonra değil. Mesela midye gibi donuk olarak atılır ocağa.
Evet.
Haşlama yapacaksanız donmuş olarak çözülmesini beklemeyeceksiniz. O çözülmesini beklediğiniz süre içinde balığın etinde birikmiş olan kristaller erirken balığın lezzetinin büyük bir kısmının kaybolmasına yol açar. Bunlar püf noktalarıdır.
Evet.
Tabii bunu sanayi olarak dondurma çok profesyonel. Büyük filolarda bir fabrika gemisi vardır. Balıkçı gemileri tutar tutmaz canlı olarak fabrika gemisine verirler. Fabrika gemisi onu işler ve donmuş olarak muhafaza eder pazara ulaşana kadar. Pazarda aldığınızda mesela ben Tokyo Balık Pazarı'nı gezdim. 600 çeşit balık var. Bunun 190'ı donuk satılıyor.
Evet.
Ve herkes aldığı balığı o gün tüketiyor. Çünkü çözülmüş balık bekletilmez.
Bekletilmez. O zaman bizde de işte Karadeniz açısından baktığımızda, Akdeniz açısından baktığımızda bizde de o kadar çok balık çeşidi var mı hocam?
Var, çok çeşit balık var. Fakat dünyanın en verimli denizleri Norveç kıyılarıdır. Gulf Stream akımıyla gelen planktondan çok zengin olan su akıntılarıyla o bölgede tutulan balıklar dünyanın en büyük fabrikasyon balıklarıdır. Mesela en çok tutulan balıklardan biri
Norveç somonu.
Norveç somonu çok lezzetli olduğu için ön planda mezgitidir. Alaska mezgiti dediğimiz balıktır. Burada şimdi Türkiye'de yengeç eti diye satılan konserve edilmiş balık eti odur. Ringa balığı gibi balıklar. Uskumru. Türkiye'de bile piyasada rahatlıkla Norveç uskumrusunu buluyorsunuz. Somonu buluyorsunuz. O bölge deniz ürünleri açısından bir başka kaynağı da Kuzey Kutbu'nun altında bulunan krill dediğimiz karidese benzeyen bir şeyi ki balinalar bile onları yemek için gidiyor o bölgeye. Çok büyük bir besin potansiyeli var, hacmi var. O bölgenin balıkları genelde yağlı, soğuk iklim balıkları oldukları için lezzetli. En çok zannediyorum dünyada sıcak denizlerde daha çok sardalya. Bizim Karadeniz'de hamsi. Yani en çok kitlesel olarak büyük miktarda tutulan balıklar bunlar.
Evet. Şimdi kalori değerleri bakımından da oldukça zengin tabii ki değil mi? Balıkların çeşitlerine göre de alakalı.
Yağsız balıkta 100 gramda 80 ile 100 arasında kalori olur. Esasında yağsız bir balık yiyorsanız ya da balığı ızgara haşlama olarak yiyorsanız besin açısından da dana etine ya da yağlı etlere alternatif olacak. Daha düşük kalorili. Buna karşılık potasyumdan çok zengin. Fosfordan çok zengin. Yani dünyanın en kaliteli proteinleri ben bir hekim olarak da biliyorum. Deniz ürünleri proteinleridir.
Evet. Şimdi tabii kabuklu deniz ürünlerine de geçelim diyeceğim. Vaktimiz de daraldı
çok
ama.
Çok kısa bir cümle
onlar
söyleyeyim.
Onlar da balık sofralarının aslında ara sıcaklarıdır gibi, değil mi?
Ara sıcakları, soğukları.
Evet.
Tek bir kriteri hiç unutmasın bizi dinleyenler.
Nedir hocam?
Bir kabuklu deniz hayvanı ölmeden pişirilir. Yani maalesef istakozu yakaladığınız zaman canlı olarak kaynar suya atacaksınız. Evet. Ve istakoz cızık cızık bağırır haşlanırken. Ölene kadar. Ama öldükten sonra satılmaz. Dünya piyasalarında da satılmaz. Yani
peki lezzeti de farklı
çok
mıdır?
Fark eder. Evet. Korkunç fark eder. Korkunç farklıdır. Kabuklu deniz hayvanları kitlesel olarak özellikle Türkiye'de midye olmak üzere önemli bir şey. Ama ileriki programlarda ayrıntıya girelim. Birkaç program inşallah işleyelim bu konuyu.
Çünkü balık deyince deniz ürünleri
bugün
deyince
mesela
gerçekten
midyenin en çok tüketilme şekli tavadır. Midye tava yanlış yapılıyor Türkiye'de.
Öyle mi? Evet. Nasıl yapılır hocam?
Midye.
Vaktimiz
bütün tavalar için şu gerçek önemlidir. Tavaya atacağınız deniz ürününün tavaya atmak için kullandığınız unun tek görevi içindeki suyu alarak tavadaki yağın çatlamasını engellemektir. Lezzet katmaz. Bilakis o un yanar ve tadını bozar. Dolayısıyla şimdi midye tava böyle içinde karbonat olan, bira olan bir mayalandırılmış hamura batırılarak yapılıyor. Siz çiğ hamurun içinde çiğ midye yiyorsunuz. Gerçek bir midye tavada una bulanır, unu iyice dökülür, çok kızgın yağa atılır, bir dakikada yağdan alınır ve ışığa tuttuğunuz zaman ışığı yarı geçirdiğini görürsünüz. Bu kadar incedir. Şeffafa yakındır. Evet. Ve son derece lezzetlidir.
Evet. Zaten mutfağımız çok lezzetli ama deniz ürünlerinden söz edince de lezzeti yine tartışılmaz gerçekten. Evet. Ki şimdi balık zamanı, dinleyicilerimiz hem protein bakımından hem de sağlık açısından hem mineral hem vitamin hem de fosfor bakımından bu sezonu kaçırmasınlar, iyi değerlendirsinler diyelim değil mi? Peki şimdi en çok hangi balık?
Şu anda çok güzel hocam? Bu sene ilk defa 4-5 seneden beri uskumru, gerçek uskumru çıkıyor, kolyoz değil. Lüfer daha az çıkıyor, palamut çıkıyor ama daha hamsi çıkmadı, tam olarak çıkmadı. Bundan sonra palamut hızla irileşecek ve hamsi gelecek. Bu sofraları onlar şenlendirecekler. Daha geçtikçe diğer balıklar sırayla devreye girecek. Bir de İstanbul civarında yaşayanların Allah'ın oraya lütfu istavrit. O her mevsimde taze taze boğazdan yakalanır, tüketilir. Bunları kaçırmasınlar.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yine çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Yine konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah. Bugün için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu ile birlikteydik. Mutfak aşığı Sayın Ömer Uluoğlu deniz ürünleri mutfağından söz etti. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz.
Gelse bile son günü, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü bin yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar, gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Gözlerim ölsem bile sevgilim, kulaklarımda çınlıyor beni anlatan sözlerin. Aşkıma hiç dokunma, bırak öylece kalsın. Gerçek sevgi neymiş bilmeyenler anlasın. Son arzun nedir diye gelip de bana sor. Gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar. Gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Gelse bile son günüm, koluna alsa ölüm, gözlerimin önünde seninle geçen günüm. Senden sonra kalbimi sevgilere kapattım. Ben seninle o günü bin yıl gibi yaşadım. Son arzun nedir diye gelip de bana sor. Gözlerime bakıp da her şeyi anlasalar. Son arzun nedir diye gelip de bana sorsalar.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Hollanda'dan haberler almak üzere sevgili Yusuf Özkan'a merhaba diyoruz. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba, iyi yayınlar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Yusuf Özkan, bizde olduğu gibi Avrupa'da da ölümlü trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında aşırı hız, emniyet kemeri takılmaması ve alkollü araç kullanımı geliyor galiba, değil mi?
Evet, ne yazık ki Avrupa'da da çok ciddi bir sorun. Ülkemizde olduğu gibi her trafik kazaları sonucu yaşanan her 10 ölümden 6'sının nedeni emniyet kemeri takmamak. Çünkü çok ciddi bir sorun Avrupa'da da bu ve özellikle Belçika, Hollanda gibi ülkelerde yapılan araştırmalarda otoyolda meydana gelen ölümlü trafik kazalarında sürücülerin %50'sinin ve yolcuların sürücülerin %35'inin, yolcuların %50'sinin kemer takmadığı ortaya çıkmış. Dolayısıyla ölümlerin en büyük nedeni kemer takmama. O nedenle durduğu araç dururken bile kemerin takılı olması konusunda uyarılar yapılıyor. Çünkü siz kullanmasanız bile arkadan hıza gelen bir aracın çarpması sonucu o sarsıntıyla kemer olmaması o durumda bile ölümlere yol açabilir. Çok istenmeyen durumlara yol açabilir deniliyor. Diğeri de alkol kullanımı. Bu da ciddi anlamda aslında küresel bir sorun. Sadece Avrupa ya da bizim ülkemiz değil, bütün dünyada trafik kazalarında, ölümle sonuçlanan trafik kazalarında iki ciddi neden. O nedenle de uzmanlar bir taraftan özellikle kemer kullanımı konusunda ciddi uyarılar yapıyorlar. Biner binmez lütfen kemerinizi takın ve ne olur ne olmaz her türlü riske karşı bu sizi önemli ölçüde korur. Özellikle beyin hasarı konusunda çok ciddi bir koruyucu. Diğer türlü de lütfen çoluğunuzu, çocuğunuzu, sevdiklerinizi düşünün ve alkollü araç kullanmayın. Alkol alıp direksiyonun başına geçmeyin diyorlar. Biz de aynı şekilde ülkemizdeki ya da biz dinleyen dinleyicilerimize bu uyarıyı yapalım. Lütfen emniyet kemeri takın ve alkollü araç kullanmayın.
Evet, peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi otoyollarda gürültüyü engellemek için kurulacak ses bariyerlerine güneş panellerinin yerleştirileceğini biliyoruz. Bu gürültü panelleri enerji mi üretecek? Ne olacak? Nasıl yararlanılacak bundan?
Evet, Hollanda'da denenecek. Bu Avrupa'nın en büyük gürültü panellerinden birisi otoyolda. Hollanda'nın güneyindeki Uden kasabasındaki A50 otoyolunda 4 kilometrelik bir gürültü bariyeri kenti otoyolun gürültüsünden korumak için. Ve deyim yerinde ise bir taşla iki kuş vurulacak. Yepyeni bir proje denenecek. Gürültü panellerin, gürültü bariyerlerin üzerine güneş panelleri konulacak ve bu sayede hem otoyoldaki ışıklandırma hem de o bölgedeki köy ve kasabaların enerji ihtiyacı bundan karşılanacak. Bu Hollandalı yetkililerin verdiği bilgiye göre Avrupa'nın en uzun güneş enerjisi, otoyoldaki güneş enerjisi projesi ve gürültü paneli projesi bu ilk kez denenecek ve ciddi anlamda bir enerji üretiminden söz ediliyor. Bu yıl içerisinde yapımına başlanacak ve 2018 yılı başlarında tamamlanmış olacak. Yıl sonunda tamamen elektrik üretiminde hat safhaya ulaşıp şehir şebekesine elektrik vermeye başlanacak. Dediğim gibi çok sayıda o bölgedeki köy ve kasabanın elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde enerji üretilmiş olacak. Hem de kurulacak bariyerlerle o bölgedeki köy ve kasabaların otoyolun gürültüsünden rahatsız olmasının önüne geçilecek mi bilmiyorum.
Evet. Gelelim Belçika'daki IQ tartışmasına. Ne aşamada, kafatası da mı ölçülecek?
Valla o konuda çok ciddi tepkiler var. O tepkilerden birisi de hem siyasetten hem bilim çevrelerinden geldi. Meşhur ünlü Leuven Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden Orhan Ağar'dan o tepkisi oldukça ağırdı, soy ismi gibi. Yani bunun son aşaması sizin sorduğunuz soru, kafatasını da mı ölçeceksiniz? Çünkü çıkış noktası iktidar orta Yeni Flaman İttifakı Partisi'nden geldi. Milletvekili Kondanilis öğrencilerin sosyal durumunun belirlenip bunun eğitime yansımasının değerlendirmesi amacıyla öğrencilerin bütün ilkokullarda IQ'larının zeka düzeylerinin ölçülmesini önermişti. İşte buna hem hükümeti ortağı partilerden hem muhalefetten hem de üniversitelerden ve pedagoji derneklerinden yoğun tepkiler geldi. Özellikle eğitimde başarıyı etkileyen nedenin IQ olmadığı, dolayısıyla bunun biraz ırkçı bir yaklaşım olduğu belirtildi. Buna en büyük, en ağır tepkilerden birisi de Lök Üniversitesi öğretim üyelerinden Orhan Ağırdağ'dan geldi. Ağırdağ bunun ırkçı bir yaklaşım olduğunu ve bir sonraki adımın kafatası ölçümüne kadar gideceğini belirtti ve okulda başarıyı etkileyen birçok neden bulunduğunu, bunların sadece IQ yani zekadan kaynaklamadığı, bunun dışında birçok etkenin işte çalışma, okula uyum, ailenin desteği gibi birçok nedenden kaynaklanabileceğini ve dolayısıyla okuldaki başarının sırf zekaya endekslenmesinin yerinde bir karar olmadığı, bu yönde atılacak adımların da çok başarılı olamayacağı belirtildi. Bu tepkiler üzerine şu anda İktidar Ortağı Yeni Plaman Partisi biraz geri adım atmış gibi. Çünkü bu kadar tepki beklenmiyordu açıkçası. Ama dediğim gibi toplumun her kesiminden çok büyük tepkiler aldılar. Dolayısıyla bu aşamada biraz rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Hükümetin diğer partilere en azından böyle bir projeye onay vermeyeceklerini duyurdular. Ve bu nedenle de tartışmanın daha fazla büyümeden kapanacağı gibi bir durum söz konusu şu anda Belçika'dan İlginur'un.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Aktardıklarınız için yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Düşünmeden yine
sihirli sözcükler. Sevgili dinleyenlerimiz, köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün halk hikayelerinden söz edeceğiz. Artık günümüzde bitme noktasına gelmiş diyebiliriz,
evet,
herhalde,
evet,
değil mi? Ne yazık ki.
Derlemelere baktığımız zaman 2003-2004'te mesela son nitelikli derlemeler yapılmış. Hala devam ediyor. Anadolu'da hikayecilik var, gelenekte de var. Ama emek verilerek üniversitelerin halk bilim alanında çalışma yapan uzmanları, akademisyenleri derlemelerine devam ediyorlar. Bizdeki en bu alandaki en yetkin kaynak Pertev Naili Boratav.
Evet.
Boratav Hoca'nın kaynaklarına baktığımızda en olgunlaşmış, yapılandırılmış, doğru ifadeyle tasnifli halk hikayelerini görebiliyoruz.
Hı hı.
Zengin bir kaynak bu anlamda.
Evet. O zaman şöyle bir tarihinden başlayalım, hı hı, isterseniz.
Aslında 15. yüzyıla kadar dayanan bir geçmişi var. 15. yüzyılda ilk örnekleri geçmiş. Halk hikayeciliğini anlayabilmek için aslında bugünkü bazı televizyon gibi, internet gibi bize bilgi taşıyan, aslında bize hikayeleri bugün getiren kaynakların olmadığını hayal etmemiz gerek. O dönem için halk hikayeciliği sadece hikaye anlatma hali değil, aynı zamanda haber verme, bir bölgede yaşanılanları diğer bir bölgeye aktarabilme gibi özellikleri de içeren, kimi zaman gerçek olaylara, kimi zaman destanlara dayanan, efsanelere dayanan, tamamen hikayecinin kendi tasnifine, düzenlemesine dayalı olarak düzenlenen, yeniden yapılandırılan,
evet,
hikayeler.
Aslında konu ya da olay gerçek belki ama, değil mi? Anlatıla değişikliğe,
evet,
uğruyor yıllar içerisinde.
Burada tasnif çok önemli. Bu tasnif sözcüğünü kendi disiplinine uygun şekilde kullanırsak hikayeyi yapılandırmak, yani dönüştürme işinin adı tasnif. Ve bu tasnifi yapanlara da aşık diyorlar zaten.
Hı hı.
Çünkü hikaye sadece bugün belki bir sözlü anlatı akla gelebilir, masalsı. Ancak o dönemde öyle değil. Belli bir, nasıl bugün dizilerinde işte bir giriş jeneriği var, müziği var, işte bir akışı var, bir özeti var, bir önceki bölümü var. Halk hikayelerinin de kendi içinde bir disiplini var. Nazım ve nesirden oluşuyor. Nazım yani şiir kısmı, nesir daha çok anlatı, hı hı, bölümü. Nazım bölümünün değiştirilmesi gelenekte çok makbul kabul edilmiyor. Eğer bir hikayeci ise, halk hikayecisi ise her şeyden önce bir saz çalması gerek. Ve şiir bölümüyle başlıyor hikayeler ve bu şiir bölümünün aslına sadık olması lazım. Belki hikayecinin hikayeciliği bilenler tarafından değerlendirildiği bölüm. Nazım bölümü sabit ama nesir bölümü hikayeciye özgü.
Hı hı.
Orada tamamen kendi görüsüne göre, kendi arzusuna göre yapılandırabiliyor hikayeyi. Arkasından muamma denilen bölüm var. Muamma, tahmin edebileceğiniz gibi, bir tür bilmece ama biraz detaylı, hem dinleyicileri cezbeden hem de hikayeden yola çıkarak o hikayenin belki ilk anlatıcısına, bir takım taşıyıcılarına, ustalarına atıfları, hı hı, içeren bir muamma. Onun arkasından döşeme denilen bölüm var. Döşeme tekerlemelerden oluşuyor. Ve ondan sonra saz, türkü ve saz bölümü var. Burada Boratav'ın çok güzel bir sözü var, Boratav Hoca'nın. Diyor ki, türkü bölümü heyecan, infial ve hüznü anlatır.
Hı hı.
Buralarda kahraman telle söylemeyi, dille söylemeye tercih eder. Ve tamamen o duyguyu müzik de verir. Ondan sonra artık hikaye tamamlanır türküyle birlikte ve dua bölümüne gelinir. Son kapanış bölümü. Duada da hem dinleyenlere, hem ustalara, hem de bu hikayenin aşıklarına dua edilerek hikaye tamamlanır. Oldukça uzun bir anlatı türü.
Evet. Şimdi tabii türküden örnek verince o türkülerimizin bildiğimiz hikayelerini hala belki anlatmaya devam ediyoruz ama işte gerçek halk hikayeleri dediğimizde orada birazcık sıkıntı yaşamaya başladık.
Hikayeciliğin şöyle bir özelliği var. Şükrü Elçin demiş ki Türk halk hikayeleri milletimizin roman ihtiyacını karşılayan eserlerdir. Evet. 15. yüzyılda başlamış ama en yoğun paylaşıldığı dönem aslında bizim mesela Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesinde çok fazla bilinen, doğal olarak o dönemde derleme değilse bile bilinirliğin de arttığı, takip edilebilirliğin de arttığı bir dönem. Cumhuriyetle birlikte daha akademik yaklaşıp kaynakça haline getirilebilmiş. Hikayeciliğe biz devam ediyoruz aslında. Sadece geleneği kaybediyoruz.
Evet. Anlatıcıları mı yok?
Anlatıcıları yok ya da anlatıcılarla dinleyicileri birleştirebilecek ortamlar yok.
Eskiden kıraathanelerde mi anlatılırmış değil mi? Bahsetmiştik
var.
Çünkü daha önce kıraathanelerden söz
ederken. Kıraathaneler var ya da hikaye zamanları var. Örneğin işte Ramazan gibi belli dönemlerde hikayeciliğe ayrıca yer veriliyor. Meddahlık da hikayeciliğin bir türü çünkü. Her ne kadar o daha teatral oyunculuğu da içeriyor olsa da. Mekanlar hikaye anlatma ortaklıkları köy odalarından tutun da işte kasabalarda eşrafın ahaliye hediyesi gibi sunulan hikayeler var. Çünkü hikayecilik aynı zamanda bir gelir kapısı. Öyle ki hikayeler uzun olduğunda ve birkaç güne yayıldığında hikayenin yatılacak yeri diye ifade edilen bir bölüm var. Hikayenin yatılacak yerine gelindiği zaman aşık susuyor zaten. Hı hı. Ve eşraftan kim davet ettiyse onu bahşişini almadan hikaye uyanmıyor. Hmm. Bu bir gün olabilir, iki gün olabilir. Bazen yatar, bazen hikayecinin ve dinleyicinin coşkusuna göre yeniden şekillenir. Bizim bugün mesela büyük senaryo yazarlarının sürekli takip etmek durumunda olduğu hikayeler zenginleştiriyorlar. Halk hikayelerine döndüğünüzde bazı yapıları görmek mümkün. Hikayecilik devam ediyor fakat o geleneği yitiriyoruz. Somut olmayan kültürel miras çerçevesinde kabul edildi artık hikayecilik. Müzelendirilmesi için uğraşılıyor. Şimdi halk hikayeciliği yaşayan müze tabir edilen geleneğin görüldüğü, sizin de içinde aktif olarak yer bulabileceğiniz müzelerde mümkün. Bununla ilgili işte üniversiteler çalışma yapıyorlar. Sivil toplum örgütleri bununla ilgilenmeye başladı. İşte ateş başında hikaye paylaşımları. Hikaye anlatıcılığı çünkü günlük dilde devam ediyor. Sonuçta biz de etkilemek istediğimiz herhangi bir ortamda aslında hikaye anlatıcılarıyız. Kendimizi zenginleştirmediğimiz zaman eksikliğini hissediyoruz. Dile, edebiyata, anlatıma meraklıysak ki okumak bile yeterli olmuyor. Anlatmaya meraklı olmak lazım bu iş için. Okumak işin bir parçası. Çünkü bir hikayeyi tasnif etmek aslında okuryazarlık demek. Ama yine de o dil zenginliğine bakmak gerek. Çok güzel ifadeleri var. mesela bir hikayede demişler ki doğan güneşe sen doğma ben ısıtırım. Öyle ki öyle bir güzelliği var ki diyor. Doğan güneşe sen doğma ben ısıtırım senin yerine diyor. Öyle bir bakış, öyle bir güzellik. Yani evet. Hani güzellik için pek çok kelime söyleyebiliriz, pek çok ifade kullanabiliriz. Ama halk hikayelerinde ana dilimizin en güzel şekli var.
Evet, belki teknolojinin gelişmesi, gençleri bu anlamda halk hikayeleriyle buluşturmayı zorlaştırıyor galiba.
Yine de çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü... söz söyleme, daha doğrusu insanın paylaşma ve bilinme ihtiyacı hiç bitmiyor. O paylaşma, bilinme ve görünmeye olan ihtiyaç devam ettiği sürece dile olan ihtiyaç da devam ediyor. Hı-hı. Farklı mecralar olabilir ama hala devam ediyor. Bu ihtiyaçtır ki bizi aslında bu kaynaklara yönlendiriyor. Halk hikayeleri geçmişte kalmıştı. bitmiş artık. Her döneminde bir gerçeği var. Bırakalım, kaybolacaksa kaybolsun deme lüksümüz yok. Çünkü o bizi bir yerden yakalıyor. Eksikliği yakalıyor her evet. şeyden önce.
Çünkü çok fazla konusu var. Halk hikayeleri deyince belki ilk başta bizim aklımıza aşklı halk hikayeleri işte Ferhat'la Şirin, Aslı'yla Kerem geliyor ama çok daha farklı evet, evet. konuları da var.
Şöyle aslında mesela yakın zamanda 1990'larda halk hikayecileri okudukları romanların içeriğini bile hikayeleştirebiliyorlar. İzledikleri bir belgeselden yola çıkarak, duydukları bir gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak herhangi hayatın içindeki herhangi bir şey halk hikayesine konu olabilir o zenginlikte. Bunların da düzenlemeleri, tasnifleri yapılmış var kataloglar halinde. İşte hikayecilerin kendi isimleriyle ifade ettikleri hikayeler var. Kendi başlarından geçen. İşte evlat sevgisinden yarışmaya kadar bir konuda başarılı olmaya ya da başarısız olmaya ve dahi siyasete kadar her türlü alanda halk hikayeleriyle karşılaşmak mümkün. Bazıları çok tanıdık kişileri, kahramanları içeriyor. Bazıları son derece sıradan mesela Ahmet'in dağdan inme hikayesidir diye bir hikaye var ve o devam ediyor. Dağ ile Ahmet'in mücadelesi yıllardır devam eden hikayelerden.
Evet.
Mesela aşk hikayeleri her zaman ve her mecrada olduğu gibi çok talep görüyor. Bir halk hikayesinde şöyle bir ifade geçmiş diyor ki cep harçlığı gibi seviyorlardı birbirlerini. Bugün var, yarın yok. Diğer gün yine bir günlüğüne var. Yani evet. bu ifade biz pek çok şey söyleyebiliriz.
Bugünün gençlerini de hatırlattı bana.
evet ama bu bayağı eski yani. Hani evet. Bu cep harçlığı son yıllardaki derlemelerde var. Geçmişte başka ifadeler vermişler ama harçlık gibi birbirini sevmek. Bugün var, yarın yok. Evet. Öbür gün tekrar var ama bir günlüğüne var.
Evet.
Bitebilir. Bir bakışı ki... adamı çam çırası gibi tutuşturur demiş yine bir güzel bakış için. Tavşan ayaklı her işe yetişirdi Ahmet diye ifade ediyor yine bir hikayede. Mart buzağı gibi sıçrayarak kalktı gibi bir ifade var. Mart buzağı bugün artık hani birebir hayvancılıkla ilgilenmeyen insanlar için bir anlam ifade etmeyebilir. Ama halk hikayelerinde nasıl bir ortamdan beslendiğini de görebilirsiniz hikayecinin ve o hem hikayecinin dilinde kendi toplumun yansımasını görmek mümkün hem de bizim oradan alabileceklerimiz var. Biz çok kolay vazgeçebiliyoruz galiba. Toplum olarak çok güne odaklı olabiliyoruz. Evet. Bu bazen bize yarar sağlıyor, bazen de kayıplarımız oluyor bundan sebep.
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü gerçekten o halk hikayelerinin çok güzel karakterleri ve çok güzel özellikleri var. Günümüze taşınması gereken.
Zaten taşınıyorlardı. Bugün dediğim gibi örneğin elimdeki araştırmalar Kars yöresindeki hikayeleri daha çok derlemiş. Bir derlemeye bakma şansım oldu. Hemen ben bakarken bile birkaç televizyon dizisindeki karakteri o hikayelerde görebildim. Hı hı. İşte uygun ifade olursa bıçkın duruşu, affetme işi.
Evet, evet.
daha yalın dedik inatçı duruşundan bir bakışla vazgeçişi. Hikayeler aslında değişmiyor. Biz hala yüzlerce yıldır aynı hikayelerin
hala
peşinden gidiyoruz.
Hala oradan ilham alıyoruz. Hala oradan feyiz alıyoruz.
Aslında temelde baktığınızda 50-52 civarı temel kurgu var. Bir yenisini eklemek zaten çok zor. Hep söylediğimiz şey hikayeler ve sözcükler, kelimeler hep aynı. Hikayeciler ve dinleyiciler değişiyor.
Evet.
Hikayeleri farklı yapan insanlar. Yoksa hep aynı sözcükler, benzer sözcükler kullanılarak evet. benzer
sahne
hikayeler anlatılıyor.
Sahne aynı, roller başka.
ve izleyiciye ve sahnede bulunana göre hikaye değişiyor. Biz varsak hikayemiz var. Kendi bugünlerde örneğin Twitter'da sıklıkla karşılaşıyorum. Flood dedikleri hikayelerini anlatıyor insanlar. Halk hikayeciliği şimdi sanal alemde devam ediyor hala.
etmeye devam etsin evet, o evet. zaman. Çünkü gerçekten çok hoş, günümüzde bitme noktasına geldi diye başladım ama devam ediyor olmuş olması da
şekil
sevindirici, şekil değiştirerek de olsa. Çok teşekkür ediyoruz bugün için de bizlerle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun sevgili Elif Berna Kutluat'a. Evet, bugün de sonuna geldik programımızın. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Duruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalama yürüyorum. Kurulan boya, suya dayanıklı cam.